Ayrım 9.
Evin özel bir hamamı vardı ve bu titiz Türk tüccarlarının eve gelir gelmez ilk verdikleri emir onun hazırlanması oluyordu. Hüseyin ve kayınpederi beni kendileriyle birlikte yıkanmak üzere hamama davet ettiler. Ama ben yan çizdim. Kendi başıma düşüncelerimin ağırlığına daha iyi tahammül edebilirdim. Onlar akşam ibadetlerine döndüler ve ben kendi kendime yıkanmak üzere yalnız kaldım. Küçük odanın musluklarından inanılmaz derecede bol kaynar su akıyordu. Yeleğimi ve gömleğimi çıkardım. Kafama bir tas su döktüm ve denizin tuzlu yapışkanlığını saçlarımdan temizlemeye koyuldum. Yıkandıktan sonra fark ettim ki bir kenara benim için temiz kıyafetler konulmuş. Bir şal var, gömlek, yelek, kuşak ve hepsinin üzerine giymek üzere bir uzun yelek daha. Onların bu tuzağına düşmedim ve kendi kokumu taşıyan elbiselerimi tekrar giydim. Bu kadar kolay efemine bir Türk'e dönemezdim. Tekrar bir araya geldiğimizde Hüseyin ve kayınpederi bakıştılar. İçlerinden geçeni biliyordum. Ama bir kibarlık denizinde yüzdükleri için hiçbir şey demediler. Ve eski konuşmalarına döndüler. Ev sahiplerim uzun uzun Türk geleneğine uygun olarak hiç acele etmeden, özel bir başlığa bile girmeden konuşuyorlardı. Gece olmuştu. Yemek faslı çoktan bitmişti. Ev derin bir sessizlik içindeydi ve arkadaşım yolculuk maceramızı anlatmaya ancak şimdi başlıyordu. Acaba daha önce ne konuşmuşlardı? Aslında konunun esir tüccarına ve köle ticaretine dönmesinin sabırsızlığı içindeydim. Ama elimden bir şey gelmiyordu. Öylesine dinliyordum. Hüseyin henüz şövalyelerin gemisinin batma hikayesindeydi. Başımı salladım. Kayınpederi, Allah korumuş seni ve Allah böyle kaderi düşmanımın başına vermesin tarzından laflar ederek onu ilgiyle dinliyordu. Uyandığımda hala geceydi. Misafir odasında yalnızdım. Lambalar söndürülmüştü. Karadeniz'den gelen kış rüzgarının üşütücü nemi bu odaya kadar yolunu bulabilmişti. Sanıyorum ki Hüseyin en sonunda Allah izin verirse yeni bir oğlan çocuk yapmaya gitmişti. Ve ihtiyar adam da kendi odasına çekilmişti. Benden söz eden seslerin ninnisi yoktu artık. Aklım ve sinirlerim gerginlik içindeydi. Uyuyamıyordum. Karanlıkta oturmaktansa kalkıp bir lamba aramaya karar verdim. Ama hiç şansım yoktu. Uzandığım yere pek de uzak olmayan mesafeden bir tıkırtı işittim. İlk aklıma gelen fareler oldu. Her gemici gibi bu ip ve erzak düşmanlarından nefret ederdim. Onlardan birine dokunma fikri bana çok tiksindirici geldi. Çıktıkları delikleri bulup nasıl olsa çekip giderler diye düşündüm. Aniden bir lambanın titrek ışığı belirdi. Fareler ateş yakmayı beceremezlerdi. Çok şaşırmıştım. Önce elleri gördüm, ardından yüzü. Sonunda da o ışığın gölgesinde çekici bir zenci kızın vücudu belirdi. İyi geceler efendimiz dedi. Ellerini göğsünde kavuşturmuş karşımda eğiliyordu. Gülümsedi. Dişleri mükemmeldi. Gözleri lambanın alevlerinden bile daha parlaktı. İyi geceler diye cevap verdim. Üzerinde yalnızca bir gömlek vardı. Oysa odaya sıcak denilemezdi. Şeffaf kumaşın altından iyi tuzlanmış kara zeytine benzeyen nefis teni görünüyordu. Büyük bir iştahla bunu ısırmamak için kendimi zor tutmuştum. Neden burada olduğu belliydi. Ev sahiplerimin büyük konukseverliğinin bir parçasıydı bu. Kız akşam yemeğinde sunduğu leziz yemeklerle dolu tabaklar gibi kendisinin de sunulmasından rahatsızlık duymuşa benzemiyordu. Anlaması kolaydı. Ergin bir kızdı o. Ve öyle bir yerlerdeydi ki sık sık evden uzak olan evin erkeği geldiğinde zaten tamamen karısına aitti. İhtiyar adamsa çoktan şehveti unutmuştu. Beri yandan tüm köle kadınların peşinde olduğu arzu onun içinde de yanıyordu. Özgür bir adamdan oğlan çocuk doğurmak. O zaman çocuk özgür oluyordu. Böyle bir çocuk da annesini köle olarak bırakmıyordu. Ben onun hakkında bunları düşünürken o çoktan yanıma sokulmuştu. Mırıltılarla beni okşayıp duruyordu. Ama ne yazık ki benim erkekliğimle ilgili olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. İçimdeki gerçek aşk bekaretimi bu şekilde harcamama izin vermemişti. Kıza bu durumu anlatmaya çalışıyordum. Ama ikimizin Türkçesi bir türlü buluşmuyordu. Bu dilin bir kadına karşı nasıl kullanıldığını bilmiyordum. Ve bu çok farklı bir durumdu. Onun anlayabildiği sözlerimse kızı kıkırdatıyordu. Çünkü bunlar tüccar ve gemicilerin kullandığı sözlerdi. Bir köle kızla böyle konuşmak çok gülünçtü. Benim onunla cilveleşmek istediğimi sanıyordu. Hatta bundan emindi. Beni ciddiye almadan işine öylesine iştahla devam ediyordu ki onu itmek zorunda kaldım. Ve hatta sonunda gözlerinden yaşlar getirecek kuvvetle bir tokat bile attım. Hayır dedim, hayır. Kız odanın bir köşesinde titreyerek ağlıyordu. Uzattığım battaniye bile onun titremelerini durduramıyordu. Onu daha fazla susturmak niyetinde değildim. Ne de olsa gecenin içinde yankılanan bir köle kızın hıçkırıkları düşüncelerime en iyi uyan acıklı eşlikti. Ve bu beni uyanık tutuyordu. Kız hıçkırdı, hıçkırdı. Ertesi sabah efendisinden görevini yerine getiremediği için yiyeceği cezalardan korkuyordu. Bir şekilde bu davranıştan cesaret kazanmıştım. Hüseyin eve dönüşünün hoşluğunu yaşarken benim dertlerimi unutmamıştı demek ki. Bu kızı beni aşkımdan koparabileceğini düşünerek yollamıştı odama. Büyük bir olasılıkla. Ama yarın sabah bu kızın gözyaşlarını görünce benim asla değişmediğimi anlayacaktı. 16. Hüseyin'in davranışı üstüne düşündüklerimde yanılmamıştım. Sabah namazından dönüp beni uyandırdığında iyi haberi verdi. O ve kayınpederi Sofia Bafo'nun satışıyla ilgili olarak ortaya 50 kuruş koymaya karar vermişlerdi. Haliç'te yaptığımız bir tur sonunda 150 kuruşluk bir umut daha doğmuştu. Benim memleketlilerimin yaşadığı Galata'da Venedik Büyükelçisi ve Vali Bafo'yu tanıyan başka ince ruhlu insanlar memnuniyetle yardımlarını sunmaya karar vermişlerdi. Amcamla olan deneyimlerimden biliyordum. Konstantinopolis'te paranın kime ait olduğu durumu değiştirmiyordu. Venedik, Hollanda, Alman parası fark etmiyordu. Yeter ki olsundu. Türkler bunları kendilerinkinden daha bile değerli buluyorlardı. Çünkü imparatorluğun bir yığın eyaletinin ayrı ayrı bastığı paralar kendi aralarında dahi bir ortak değere sahip değildi. Her biri ayrı bir ayarda, ayrı bir ağırlıktaydı. Müslüman aleminde resim yasaktı. Sadece Sultan Süleyman bunu yıkarak Arap şekillerinin dışında bir para bastırmıştı. Ayrıca bir yığın şekli anlayıp öğrenmeye çalışmaktansa belli başlı olanlarıyla işi götürmek tüccarlara çok daha kolay geliyordu. Türklerin üzerinde daireler, haçlar olan paralarla başa çıkamadıklarını biliyordu. Ama öte yandan Arap harflerini bilmeyenler için bunun bile daha kolay olduğu söyleniyordu. Her değişim ayrı bir anlaşma gibiydi. Değişik kurlarda bilinen değişimlerin en net sonucu o sırada cebe giren parayla anlatılabilirdi. Herkes bir gümüşün kaç para edeceğine kendi şartlarıyla karar verirdi. Bir de bütün bunların her an yasaklanabileceği bir yerde bulunmak da değişimlerin işleyişini etkiliyordu. Zamanı gelip de köle pazarlığına girişince pek çok detayın ortaya çıkacağını tahmin edebiliyordum. Ama sonuçta ne cins olursa olsun tamamı 200 kuruş eden bir sermayeye sahip olmanın mutluluğu içindeydim. Amcam Jakob bana kuruşun, büyük gümüş paraların Venedik garosuna eşit olduğunu söylemişti. Bir de öbür gümüş paralar vardı, yani küçük pullar. Bunlardan 120 tanesi bir kuruş ederdi. Sultanın emrinde 50 adam çalışan baş aşçısının günde 43 gümüş yaptığını öğrenmiştim. Ancak 3 gün çalıştığında bir kuruş toparlayabiliyordu. Ve şu anda elimizdeki para bu adamın neredeyse 2 yıl tatil yapmadan çalışmasının bedeliyle denkti. Bir köle daha fazla eder miydi? Sahibinin bir de onu beslemesi, giydirmesi gerekiyordu. Üstelik Hüseyin bana çulsuz bir gemicinin Sofia Bafo gibi bir kadına sahip olmanın altından kalkamayacağını söylemişti. Hüseyin belki başka insanların da 50 kuruş katkıda bulunabileceklerini ve bunun için bir iki gün beklemenin iyi olacağını da söylemişti. Ama benim sabrım kalmamıştı. Bu kadarı benim özgüvenimi yeterince sağlamıştı. Zenci kızla ikinci gecede birincisi gibi geçti. Sabırsızlık içindeydim. Ertesi gün benim dayatmamla Hüseyin'le birlikte cebimizde 200 kuruş köle pazarının yolunu tuttuk. Konstantinopolis'te köle almak için gidilecek pek çok yer vardı. Kürekçiler rıhtımda sürekli müşteri değiştirerek denizin sesinden ve kokusundan mahrum kalmıyorlardı. Eğer bir güçlü kuvvetli Etiyopyalı adam ya da elinden her iş gelen Sudanlı kadın arıyorsanız bunun yeri Haseki Kervansarayı'nın hemen yakınındaki bir binaydı. Hüseyin beni Baba Ali'nin hemen yanında daha özel bir yere götürdü. Oraya ulaşabilmek için inci tüccarlarının arasından geçtik. Çeşitli renk ve boyutlardaki kıymetli taşlar dükkanlarının vitrinlerinde kadifeler üzerinde sergileniyordu. Bu tantanalı gösteri çok sıkı bir denetim altındaydı. Eğer paha biçilmez vitrinlerden birinin önünde fazlaca vakit geçirirseniz, köle pazarının göbeğindeki bu yerden uzaklaşmanız için uyarılıyordunuz. Yüksek mozaik sütunların dibinde halılar, alçak sehpalar ve pirinç mangallar vardı. Bütün bir gün boyunca alışverişten çok bir davetliymiş gibi ortada salınan varlıklı alıcılara şerbetler ikram ediliyor, önlerine nargileler getiriliyordu. Sanki pazarda satılan mal buradaki en önemsiz şeydi. Erken baharın ılıklığı altında dükkan kapılarının dibinde oturuyorlardı. Biliyordum, sabırsızca davranmak fiyatı yukarı çekerdi. Ama yine de Hüseyin'in en ufak bir aylakla yapmasına bile izin veremezdim. Kolundan çekip bir sütunun dibindeki tanıdık yüze doğru götürdüm onu. Bu Sofia Bafo'nun hizmetçisiydi. Kadın şık bir dükkanda iki Çerkez çocuğun arasına oturtulmuştu. Elinde bir parça kumaş ve iğne iplik vardı. Dikişteki marifeti vurgulanmak isteniyordu. Gözlerinden ip gibi yaşlar iniyordu. Kafasını sallayarak aptal kadın dedi Hüseyin. Mutsuz olsa bile etrafa gülücükler dağıtmalı. Bu suratla ona talip olacak adam ona hayatı zindan eder. Arkadaşım bu gösterinin yanındaki masaya oturup şerbet ikramını beklemeye başladı. Bense kendime hakim olamayıp kadının yanına koşturdum. Maria, Maria diye seslendim. Hanımın nerede? Kadın sanki bir an acısından sıyrıldı ve bir süre konuşamadı. Benim ilgilendiğimi gören satıcı hemen yanımıza geldi. Bu köle kadınla mı ilgileniyorsun dostum diye sordu. Doğrusu zevk sahibiymişsin. Bütün şehri adım adım günlerce dolaşsan da hatta aylarca tüm İslam aleminde aransan da bundan iyisini bulamazdın. Uzun süren deniz yolculuğundan ötürü bir parça zayıf görünüyor. Ama cömert mutfağınızda birkaç haftada kendine gelecek ve şişmanlayacaktır. Çok da becerikli bir kadındır, çalışkandır. Ne denirse yerine getirir. Her şeyi öğrenmek için sabırsızlanıyor zaten. 35'inde ya var ya yok. Daha önce bir çocuğu olmuş ama memleketinin rutubetli havasında ölmüş bebek. Buranın havası ona yarayacaktır. Eminim sana nur topu gibi iki oğlan verir. Hemen. Onlara da mükemmel bir ana olur. Belki de 3-4 tane. Allah'ın izniyle. Yani uzun lafın kısası bu kadın fiyatını bir senede sana geri ödeyecektir. Maria'yı bu kadar iyi tanımıyordum. Ama adamın anlattıklarının 1/3'ünün bile doğru olmadığından emindim. Ayrıca doğruysa bunları nereden öğrenmişti ki? Türkçemin zayıflığından ötürü duraksadım. Ben arıyorum. Hüseyin zora düştüğümü görüp hemen yanıma geldi. Aslında dedi, biz bu kadınla aynı gemideydik ve adam atıldı. Allah'ın lütfu, ne güzel bir aslantı. Hüseyin devam etti. Ve biz bir başka kadını arıyoruz. Daha genç, sarı saçlı olanını. Biz onunla ilgileniyoruz. Genç adam dudaklarını büzdürerek düşünceli düşünceli başını salladı. Affedersiniz deyip dükkana girdi. Kısa bir süre sonra yanındaki kısa boylu, yapışkan tüccarla dışarı çıktı. Genç olan adamın kulağına eğilip hızlı hızlı bir şeyler fısıldadı. Ben Kemal Ebu İsa dedi tüccar. Bu da oğlum. Lütfen içeri girin. Hüseyin de kendini tanıttı. Karşılıklı yağdırılan iltifat bolluğu içinde dükkana girdik. Her tarafım titriyordu. 17. Lütfen buyurun oturun dedi tüccar. Oğlum şimdi tütün ve tatlı tepsisini getirecek. Bu nezaket gösterisinin başka memleketlerdekinden farkı yoktu. Adam yağlı çenesini ovalıyordu. Hüseyin önce kayıtsızca ikram edilenlerin tadına baktı. Sonra beğenisini öyle bir anlatmaya başladı ki bu kadar övgü kelimesinin başka hiçbir dilde olmadığını düşündüm. Onlar konuşurken ben masanın altında sinir içinde bacaklarımı sallayıp duruyordum. Bayağı uzun bir zaman sonra tüccar konuya girdi. Oğlum sizin özel bir genç köleyle ilgilendiğinizi söyledi. Biz de onu yeni aldık. Köleyi kendiniz için mi istiyorsunuz yoksa aracı mısınız? Aracı değiliz dedi Hüseyin. Açık konuşacağım için beni affedin dedi yaşlı adam. Ama sonuçta bu bir iş değil mi? Herkes hayatını kazanmak ister. Tabii Allah'ın izniyle. Söyleyin efendiler, kaç para ödemeyi düşünüyorsunuz? Hüseyin sanki kararsızmış gibi ağzında bir şeyler geveledi. Ama ben hemen atıldım. Benim 200 kuruşum var. 200 kuruş diye sözlerimi tekrarladı adam. Yine affınıza sığınıyorum. Böyle bir peri için 200 kuruş. Ben 100 yıl yaşasam Allah bana onun gibi birini bir daha nasip etmez. 300 ve hatta daha fazla eder. Benimle pazarlığa kalkışmayın dostlarım. O bir mücevher. Ne benim ne de sizin gibiler için uygun bir köle o. Söylediğiniz tutarın çeyreği karşılığında onu size gösterebilirim. Ama 200 kuruşa onun yanındakini satın alabilirsiniz. O da Avrupalı, beyaz tenli. Olmaz mı diyorsunuz? Hadi sizin için 150 olsun. Hayır, ilgilenmiyorsunuz demek. Hadi arkadaşlar, kusura bakmayın ama neticede ben de bir insanım ve hayatımı kazanmam gerekiyor Allah'ın izniyle. Altın saçlı olan bir bakire. Ebeler bunu tespit ettiler. Allah şahidimdir ki böylesini gerçekten 100 yıl arasam bulamam. Yerimden fırlayıp adamın gırtlağına sarılmak üzereydim. Hüseyin beni yatıştırdı. Söylediklerinde haklısın dedi adama. Doğrusu tam bir ödül. Ama söyle bana, hiç olmazsa onu görebilir miyiz? 50 kuruş dedi tüccar. Yine çenesini ovuşturuyordu. Hem ben balı sizin evinize getiririm. Adet budur. Adet ya da değil. Hüseyin en sonunda pazarlık edecek bir şey bulmuştu. Önümüzdeki bir iki gün içinde büyük bir olasılıkla 400'e çıkması gerekecek olan paramızın 50 kuruşunu harcamakta kararsızdım. Ama arkadaşımın altın gülüşüne güveniyordum. Israr etti ve sonunda çifte yalanla işi halletti. Aslında derdimizin onu satın almak olmadığını ve benim onun erkek kardeşi olduğumu söylemişti adama. Merhamete gelen tüccar da onu bize para almadan göstermeye razı olmuştu. Pekala, tamam, ne de olsa sizler benim arkadaşlarımsınız diyerek söze başladı yaşlı adam. Şerbetin hazırlandığı ve nargilelerin saklandığı küçük bir arka odadan geçtik. Odanın duvarına bir çan asılmıştı. Adam bunu çalarak içerideki kadınlara ortalıktan kaybolmalarının işaretini veriyordu. Bir perdeyi çekti. Bu kez kendimizi sağında solunda çoğu sürgülü ağır kapıların olduğu bir koridorda bulduk. Kapı aralığından gördüğüm kadarıyla bunlar küçük olmalarına karşın kötü odalar değildi. Kapalı ama kilitli olmayanlar sanıyorum adamın kendi kadınlarının oturma ve çalışma odalarıydı. Koridorun dibindeki kapı kilitliydi. Boynuna asmış olduğu anahtarla tüccar kilidi açtı ve kenara çekilerek bizi içeri aldı. Geniş bir odaydı burası. Tavandaki pencerelerden bol bol hava ve güneş giriyordu. Kadın seslerinin geldiği bu pencerelerden bir adamın sürünerek içeri girebileceğini hemen fark ettim. Daha önce gördüğüm Türk odalarının aynısıydı burası da. Parlak renklerde, zevkli desenlerle bezenmiş minderler ve yastıklar, halılar. Hüseyin'inkinden bile daha süslüydü bu oda aslında. Darmadağınık yastıkların üzerine uzanmıştı Bafo'nun kızı. Kendini yüzü koyun, bacakları havada divana atmıştı. Bu pozisyon daha çok ağlamaya uygundu. Ama onun ağlamadığı kesindi. Geç bir kahvaltının tadını çıkarıyordu besbelli. Yanı başında gümüş bir tepsi dolusu tatlı vardı. Normalde sert satıcının içeri girmesiyle korku içine toparlanması gerekirdi. Oysa aldırmadı bile. Kahvaltısına devam etti. Göz ucuyla beni ve Hüseyin'i fark edince bize daha iyi bakabilmek için divanda yuvarlandı. Başını bir eliyle tutmuştu. Diğer eli kalçasının üzerinde tembelce sallanıyordu. Düz bir çizgiyle uzanan kolu kalçalarının yuvarlaklığını daha da belirginleştirmişti. Bana karşı bu ilgisiz tavrını devam ettirirse gözyaşlarına boğulabilirdim. Ve devam ettirdi. Giorgio demedi. Veniero dedi. Aşkım demedi. Neden? Ses tonu sanki her gün gidip gelen biriyle konuşur gibiydi. Bugünkü ziyaretin ne hoş. Nasılsın? Sana nasıl davranıyorlar diye merakla sordum. İyiyim diye cevap verdi. Bundan daha iyi olamam. Sesindeki donukluk, anlamsızlık beni konuşamaz hale getirmişti. Onunsa bu umurunda bile değildi. Bak diye bağırdı. Bak bana giymem için neler verdiler. Bize kendini daha iyi gösterebilmek için ayaklarının üstünde zıpladı. Kılığının en önemli bölümü kırmızı, portakal renginde desenleri olan altın işlemeli bir kadife ceketti. Kol ağızları bileklerine kadar uzundu ve dantellerle süslüydü. Sıkıca tenine oturan bel kısmında bir sıra küçük ince sallanıyordu. Etek uçları aşağıya doğru genişleyerek açılıyordu. Ceketin belden yukarı kısmı ortadan ikiye ayrılmıştı. İncecik bir kumaş buradan kendini belli eden göğüslerinin şişkinliğini örtüyordu. Bu detayın farkında olduğu belliydi. Kumaşı okşadı ve kıkırdadı. Eskiden Venedikli kadınların göğüssüz görünmek uğruna çektikleri acılara katlanmamak için daha fazla büyümeyeyim diye Tanrı'ya dua ederdim. Şimdi de tersi için dua edeceğim. Odayı aydınlatan ışıktaki bir değişim kumaşın şeffaflığını ortaya çıkardı. Meme uçları kahverengi şekerlemeler gibi görününce kalbim heyecandan duracaktı sanki. Yüzüm gözüm kızarmıştı. Ve bak diye bağırdı. Şuna bir bak. Pantolon. Tıpkı erkeklerinki gibi. Uzun ceketin aşağıya uzanan iki ucunun arasından kırmızı ipek pantolonunu gösteriyordu. Çok boldu. Bu bolluklar küçük ayak bileklerinde bağcıklarla toplanmıştı. Pantolonun ağı neredeyse dizlerine kadar sarkıyordu. Bütün bunlar bana hiç de uygun bir kıyafet gibi gelmemişti. "Şalvar deniyor buna," diye açıkladı. Telaffuzunun doğruluğunu tüccara onaylatmak istercesine adama baktı. İhtiyar adam başını öne doğru salladı ve hazinesinin bu güzel gösterisinden hoşnut gülümsedi. Ayağındaki kırmızı terlikler ve tüllü küçük bir şapkayla kıyafeti tamamlaman kızın gerçekten inanılmaz bir mal olduğundan emin olmanın keyfini sürüyordu. "Bir de şu yediklerime bak." Bunu söyleyen Sofia tepsisinin başına dönmüştü tekrar. "Ne inanılmaz tatlılar. Bak bu ayva, yoğurt ve baldan yapılmış. Bunlar bademle doldurulmuş hurmalar. Şu çok güzel bir tuzlu peynir. Ya rezeneli, kimyonlu enfes ekmeklere ne demeli? Ama hepsinin içinde en çok şunları seviyorum. Neydi bunların adı?" Tüccara baktı. "Lokma." Adam güldü. "Evet, lokma. Karısı benim için kızartıyor onları.